10. Ayrım.
Vika, yılın sonlarına doğru ısırıcı soğukların başladığı bir gün Birda'ya telefon etti. İki gün sonra yeni ayın doğduğu gece koruda buluşacağız dedi. Başka da bir şey söylemedi. Birda o iki günü buluşmayı düşünerek geçirdi. Her zamanki ritüelleri tekrarladı. Dünyanın sesine uyarak dans etti. Keşke müzikle dans edebilseydim diye düşündü. Ama ancak geceleri ya da sessiz sakin yerlerde duyabildiği o tuhaf titreşime uyarak bedenini hareket ettirmeye alışıyordu. Vika dünyanın sesine ayak uydurarak dans ederse ruhunun bedenin içinde daha rahat edeceğini ve gerginliğin azalacağını söylemişti. Biri de sokakta yürüyen insanların ellerini nereye koyacaklarını, kalçalarını ya da omuzlarını nasıl hareket ettireceklerini bilemediklerini dikkat etmeye başladı. Dünyanın bir melodi çaldığını ve o melodiye ayak uydurup dans ederlerse günde birkaç dakikayı bedenlerini saçma gibi görünen o hareketleri bırakırlarsa kendilerini çok daha iyi hissedeceklerini onlara anlatmak istiyordu. Ne var ki o dans ay türesinin bir parçasıydı ve onu sadece cadılar bilirdi. Güneş türesinde de buna benzer bir şey olmalıydı. Kimse öğrenmek istiyor gibi görünmese de mutlaka vardı. Biri de Lawrence'a, ''Dünyanın gizleriyle yaşama yeteneğimizi kaybetmişiz.'' dedi. ''Oysa onlar karşımızda duruyor. Bütün o sırları görebilmek için cadı olmak istiyorum.'' Kararlaştırılan günde biri de koruya gitti. Doğanın ruhlarının sihirli varlıklarını duyumsayarak ağaçların arasından yürüdü. Yaklaşık 1500 yıl önce Aziz Patrick yılanları İrlanda'dan sürüp çıkarmadan ve Druid kültü ortadan kaybolmadan önce bu orman Druidler için kutsal bir yerdi. Druidler genellikle Alplerin kuzeyinde ve Britanya adalarında yaşayan antik Kelt topluluklarında rahip sınıfıydı. Druidler rahiplik, şifacılık, alimlik ve büyü gibi görevleri kendilerinde toplamışlardı. Druidler doğanın güneş, ay, yıldızlar gibi unsurlarını kutsal kabul ederler. Meşe ağaçlarına, dağların zirvelerine, nehirlerine, hatta bazı bitkilere saygı gösterirlerdi. Ateşi tanrısal bir simge sayar, güneş ve arınmayla ilişkili görürlerdi. Çok tanrılı gibi görünselerdi, aslında mutlak öze, tek tanrıya inanırlardı. Druid takvimi ay, güneş ve bitkisel döngülerle düzenlenirdi. Arkeolojik kalıntılar her yıl iki gün dönümünün kutlandığını gösterir. Bu festivaller güneşin konumuna bağlı olarak yapılırdı. Yine de buraya gösterilen saygı kuşaktan kuşağa aktarılmıştı ve bugün bile köylüler ormana hem saygı duyarlar hem de ondan korkarlardı. Biri de pelerinine sarınmış olan Vika'yı ağaçların arasındaki açık alanda buldu. Yanında gündelik giysiler içinde 4 kişi daha vardı. Hepsi de kadındı. Daha önceki gelişinde külleri gördüğü yerde bir ateş yanıyordu. Biri de ateşe baktı ve nedendir bilinmez korkuyla ürperdi. Kendi incirinde taşımakta olduğu Loni'nin yüzünden mi yoksa bu ateşi öteki reenkarnasyonlarından bildiği için mi korktuğunu kestiremedi. Başka kadınlar da geldi. Kimisi kendi yaşıtıydı, kimisi de Vika'dan yaşlıydı. Toplam 9 kişiydiler. Bugün erkekleri çağırmadım. Burada Ay Krallığı'nı bekliyoruz. Ay Krallığı geceydi. Dünyadaki en önemsiz şeylerden söz edip gevezelik yaparak ateşin çevresinde duruyorlardı. Biri de ortam farklı olsa da bol bol dedikodu yapılan bir kabul gününe gelmiş gibi hissetti kendini. Ama gökyüzü yıldızlarla dolar dolmaz atmosfer tamamen değişti. Vika'nın herkesi susmaya davet etmesine gerek kalmadı. Konuşmalar yavaş yavaş kesildi. Biri de acaba kadınlar ateşin ve ağaçlığın varlığını ancak şimdi mi algıladılar diye merak etti. Kısa bir sessizlikten sonra Vika konuştu. Yılda bir kez bu gecede dünyadaki bütün cadılar dua etmek ve atalarına saygı sunmak için toplanırlar. Töre kuralları uyarınca yılın 10. mehtabında İdam edilmiş kardeşlerimiz için ölüm kalım olmuş olan ateşin çevresinde toplanırız. Vika pelerinin altından tahta bir kaşık çıkardı. İşte sembol diyerek kaşığı herkese gösterdi. Kadınlar ayakta durmaya devam ettiler. El ele tutuştular. Sonra birbirlerine kenetli ellerini havaya kaldırarak Vicca'nın duasını dinlediler. Bakire Meryem'in ve onun oğlu İsa'nın rahmeti bu gece üzerimizde olsun. Atalarımızın ruh eşleri bizim bedenlerimizde uyuyor. Bakire Meryem onları kutsasın. Bakire Meryem bizleri de kutsasın. Çünkü bizler kadınız ve erkeklerimizi giderek daha çok sevdikleri bir dünyada yaşıyoruz. Ama geçmiş yaşamların izlerini hala bedenlerimizde taşıyoruz ve bu izler hala canımızı acıtıyor. Bakire Meryem bizi bu izlerden kurtarsın ve suçluluk duygumuza son versin. Çocuklarımızı besleyecek parayı kazanmak için onları yalnız bırakıp işe giderken suçluluk duyuyoruz. Evde oturduğumuz zaman özgürlüğümüzden yeteri kadar yararlanamıyoruz diye suçluluk duyuyoruz. Daima karar mekanizmasından ve iktidardan uzak tutulduğumuz için her şeyden suçluluk duyuyoruz. Bakire Meryem, erkeklerin hepsi kaçıp inançlarını yasladıkları zaman İsa'nın yanında sadece kadınların kaldığını anımsatsın bize. İsa çarmıhı taşırken gözyaşı dökenlerin, o ölürken ayaklarının dibinde bekleyenlerin hep kadınlar olduğunu bize hatırlatsın. Boş kabri ziyaret edenlerin kadınlar olduğunu, suçluluk duymamız için bir neden olmadığını unutturmasın bize. Bakire Meryem aşk dinini yaydığımız için yakıldığımızı ve idam edildiğimizi her zaman hatırlatsın bizlere. Başkaları günahın gücüyle zamanı durdurmaya çalışırken bizler dünyada hala kalmış olan güzellikleri kutladığımız yasak bayramlar düzenlemek için toplandık. Bu yüzden mahkum edildik ve meydanların ortasında yakıldık. Bakire Meryem, erkekler arazi anlaşmazlıkları yüzünden meydanlarda yargılanırken kadınların zina gerekçesiyle meydanlarda yargılandığını unutturmasın bizlere. Bakire Meryem, Tanrı buyruğunu yerine getirmek için ermiş jandark gibi erkek kılığına girmelerine rağmen yine de yakılarak öldürülmüş atalarımızı aklımızdan çıkarmasın. Vicca tahta kaşığı iki eliyle tuttu, sonra kollarını iki yana açtı. Atalarımızın şehadetinin simgesi işte burada. Onların bedenlerini yutan alevler her zaman ruhlarımızda yansın. Çünkü onlar biziz. Çünkü biz onlarız. Ve Vicca kaşığı ateşe attı. Biri de Vicca'nın öğrettiği ritüelleri yerine getirmeye devam ediyordu. Mumun her zaman yanmasına özen gösteriyor, dünyanın sesine ayak uydurarak dans ediyordu. Vicca ile buluşmalarını gölgeler kitabına kaydediyor, haftada iki kez kutsal ağaçlığa gidiyordu. Giderek otları ve bitkileri daha iyi tanımaya başladığını şaşırarak fark etti. Ama Vicca'nın uyandırmak istediği sesler ortada yoktu. Kimsenin sol omzunun üzerinde ışık noktasını gördüğü de yoktu. Biraz da ürkerek, belki de daha ruh eşimle karşılaşmamışımdır diye düşündü. Ay töresini bilenlerin kaderi buydu. Hayatlarının erkeğini seçerken hiç yanlış yapmamalıydılar. Bu da gerçek bir cadı oldukları andan itibaren bir daha başkaları gibi aşk hayalleri kuramayacakları anlamına geliyordu. Gerçi bu daha az acı çekmek ya da hiç acı çekmemek anlamına da gelirdi. Çünkü her şeyi daha yoğun biçimde sevebilirlerdi. Ne de olsa ruh eşini bulmak herkesin hayatındaki kutsal bir görevdi. Günün birinde ruh eşinizden ayrılmak zorunda kalsanız bile her iki töreye göre ruh eşinize duyduğunuz sevgi, şerefle, anlayışla ve bir çeşit arındırıcı nostaljiyle taçlanacaktı. Aynı zamanda ışık noktasını görebildiğiniz andan itibaren aşkın karanlık gecesi bir daha olmayacak anlamına geliyordu bu. Biri de kim bilir kaç kez aşk acısı çektiği günleri, hiç çalmayacak telefonun sesini bekleyerek uyumadığı geceleri, ertesi hafta sürmeyen romantik hafta sonlarını, kim var kim yok diye çevrenin kolaçan edildiği partileri, sırf başarabileceğini kanıtlamak için birinin gönlünü fethetmekten duyulan keyfi, sizi mutlu edebilecek tek erkeğin en yakın arkadaşınızın sevgilisi olduğunu anladığınızda duyulan hüznü ve yalnızlığı düşünüyordu. Bunlar bir tanı dünyasının ve tanıdığı herkesin dünyasının bir parçasıydı. bu aşktı ve ezelden beri insanlar ruh eşlerini böyle aramışlar. Karşılarındaki insanların gözüne arzu denilen o özel parıltıyı bulmak için bakmışlardı. Biri de bu tür şeylere hiçbir zaman değer vermemiş, tam tersini bir başkası için acı çekmenin, hayatını paylaşacak kimseyi bulamadım diye korkmanın anlamsız olduğunu düşünmüştü. Oysa şimdi bu tür korkulardan tamamen kurtulma fırsatını yakalamışken bunu isteyip istemediğinden emin değildi. O ışık noktasını görmeyi gerçekten istiyor muyum? Büyücüyü düşünüyordu. Onun haklı olduğunu, güneş töresinin aşkla ilgili tek yol olduğunu düşünüyordu. Ama artık fikrini değiştiremezdi. İzlenmesi gereken yolu biliyordu ve sonuna kadar o yolda yürümeliydi. Şimdi vazgeçecek olursa hayatta seçimler yapmak giderek daha da zorlaşacaktı. Bir gün eski zaman cadılarının yaptığı hiç uygulanmayacak olsa bile Brida'nın da gölgeler kitabına kaydetmesi gereken ritüellerden yağmur doğası ile ilgili uzun bir dersin sonunda Vika Brida'ya evindeki giysilerin hepsini giyip giymediğini sordu. Brida hayır giymiyorum tabii diye cevap verdi. Öyleyse bundan sonra gardırobundakilerin hepsini giyeceksin. Brida yanlış duyduğunu sandı. Vika, enerjimizi taşıyan her şeyin sürekli hareket halinde olması gerekir diye açıkladı. Satın aldığın giysiler senin birer parçandır. O giysiler dünyayla barışık olduğun bir gün hava almak için sokağa çıkman, incinip üzüldüğün bir gün kendini toparlamaya çalışman ya da yaşamını değiştirmek gerektiğini düşünmen gibi özel anları temsil ederler. Giysiler duyguları maddeye dönüştürür. Giysi, görünenle görünmeyen arasındaki köprülerden biridir. Hatta bir başkası için yapılıp sonradan senin eline geçen bir giyecek zararlı bile olabilir. Biri Davika'nın ne demek istediğini kavradı. Giymeyi hiç istemediği bazı kıyafetleri vardı. Çünkü onları ne zaman giyse tatsız şeyler olmuştu. Senin için yapılmamış giysileri evinde tutma diye devam etti Vika. Ötekilerin hepsini giy. Toprağı alt üst ederek kabartmak, dalgaları kırmak ve bütün duyguların hareket halinde tutmak çok önemlidir. Bütün evren her an hareket ediyor. Biz de öyle yapmalıyız. Biri de eve gidince gardırobunda ne varsa hepsini yatağının üzerine yaydı. Her giysiyi tek tek elden geçirdi. Bazıları tamamen aklından çıkmıştı. Bazıları güzel, mutlu anıları canlandırdı. Ama modası geçmişti. Yine de kendi gözünde özel bir anlamları olduğu için onları atmadı. Üstelik atacak olursa belki de onları giyerken yaşadığı bütün iyi şeyleri de yok edebilirdi. O kötü titreşimlerin günün birinde iyi titreşimlere dönüşeceğini ve o zaman onları tekrar giyebileceğini ummuştu. Ama o giysilerini ne zaman sınasa sonuç hep kötüydü. Biri de giysilerle ilişkisinin sandığından daha karmaşık olduğunu fark etti. Ancak giyecek gibi mahrem ve kişisel bir şeye de Vika'nın burnunu sokmasını kabullenmek zordu. Bazı giysilerin özel durumlar için saklanması gerekiyordu ve bunları ne zaman giyeceğine sadece kendisi karar verirdi. Kıyafetlerin bir kısmı işe giderken hatta hafta sonunda gezmeye çıkarken bile giymeye uygun değildi. Vika bu konuyla neden böylesine ilgileniyordu? Biri de şimdiye kadar Vika'nın kendisine yapmasını söylediği hiçbir şeyi sorgulamamıştı. Dans ederek, mum yakarak, suya bıçak saplayarak, hiç uygulamayacağı ritüelleri öğrenerek günlerini geçiriyordu. Bütün bunlar da törenin hiç anlamadığı ama belki de bilinmeyen benliğiyle ilintisi olan törenin birer parçası oldukları için kabulleniyordu. Ne var ki Vika giyeceklerine karışmakla onun dünyadaki varoluş tarzına da karışmış oluyordu. Belki de Vika gücünün sınırlarını aşıyordu. Belki de karışmaması gereken şeylere burnunu sokmaya çalışıyordu. Dışta olanı değiştirmek içtekini değiştirmekten daha zordur. Biri bir şey söylemişti. Biri de kimseyi göremeyeceğini bildiği halde içgüdüsel bir tepkiyle çevresine bakındı. Konuşan sesti. Vika'nın uyandırmak istediği sesti. Biri de korkusunu ve heyecanını bastırmayı başardı. Bir şey daha duyabilmek umuduyla çıt çıkarmıyordu. Ama sokağın seslerinden, uzaktan gelen bir televizyon sesinden ve dünyanın her an var olan sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Biri de yine az önceki yerine oturmayı, az önce düşündüklerini düşünmeyi denedi. Her şey öylesine hızlı olup bitmişti ki biri de ne korkmuş, ne şaşırmış, ne de onur duymuştu. Ama ses bir şey söylemişti. Dünyadaki herkes bunun yalnızca kendi hayal ürünü olduğunu ve onu kanıtlamaya çalışsa, cadı avları geri gelse ve kendisini diri diri yanarak ölmeye mahkum edebilecek bir mahkemeye çıkarılsa bile, biri de kendi sesi olmayan bir ses duyduğuna kesinlikle emindi. Dışta olanı değiştirmek, içtekini değiştirmekten daha zordur. Bunun Britan'ın şimdiki yaşamında sesi ilk duyuşu olduğunu düşünürsek, ses pekala dünyayı sarsacak kadar önemli bir şeyler de söyleyebilirdi. Yine de biri de bir anda yoğun bir sevinç duydu. Lawrence'a telefon etmek, gidip büyücüyü görmek, yeteneğinin sonunda ortaya çıktığını, artık Ay töresinin bir parçası olabileceğini Vicka'ya haber vermek istiyordu. Bir süre odayı arşınladı, birkaç sigara içti. Ancak yarım saat sonra tekrar yatağa, giysilerinin yanına oturacak kadar sakinleşebildi. Ses haklıydı. Biri de tuhaf görünse de ruhunu yabancı bir kadına teslim etmişti. İnsanın ruhunu birinin ellerine teslim etmesi, giyim tarzını teslim etmekten çok daha kolaydı. Biri de ona anlamsız görünen ritüellerin yaşamını nasıl etkilediğini ancak şimdi anlamaya başlıyordu. Ancak şimdi dış görünüşünü değiştirmeyi düşününce içinin ne kadar değiştiğini fark ediyordu. Tekrar buluştuklarında Vicka sesle ilgili her şeyi öğrenmek istedi ve Brida'nın bunu bütün ayrıntılarıyla Gölgeler kitabına kaydetmiş olmasına sevindi. Brida o kimin sesi diye sordu. Ama Vicka'nın Brida'nın bitip tükenmek bilmeyen sorularını yanıtlamaktan daha önemli işleri vardı. Şu ana kadar ruhunun birkaç reenkarnasyon önce izlemiş olduğu yola nasıl dönebileceğini gösterdim sana. Atalarımızın simgeleri ve ritüelleri aracılığıyla kendi ruhumla doğrudan konuşarak o bilgiyi uyandırdım. Belki sen biraz öfkelenip söylendin ama ruhun çok sevindi. Çünkü misyonuyla olan bağını yeniden kuruyordu. Sen yerine getirmek zorunda olduğun görevlere sinirlenir, dans etmekten ve ritüeller sırasında uyumamaya çalışmaktan bunalırken, sen nasıl olduğunu bilmesen de gizli yanın yeniden zamanın bilgeliğini kana kana içiyor. Daha önce öğrendiklerini anımsıyor. İncil'de yazdığı gibi tohum gelişip filizleniyordu. Sonra yeni şeyler öğrenmeye sıra geldi. Buna başlama töreni adı verilir. Şimdi bu yaşamda öğrenmen gereken şeyleri gerçekten öğrenmeye işte bu noktada başlarsın. Ses senin hazır olduğunu haber veriyor. Cadılar töresinde başlama törenleri yılda iki kez gece ile gündüzün aynı uzunlukta olduğu gün-tün eşitliği dönemlerinde yapılır. Önümüzdeki ilk gün tün eşitliği 21 Mart'taki ilk bar noktası. Senin başlama töreninin de o tarihte olmasını istiyorum. Çünkü benimki de ilk bar noktasında yapılmıştı. Tören araçlarını nasıl kullanacağını da görünenle görünmeyen arasındaki köprüyü açık tutan bütün ritüelleri de biliyorsun. Bu ritüellerden birini uyguladığın zaman ruhun geçmiş yaşamlarında öğrendiğin dersleri hatırlar. Sesi duyduğun zaman görünmeyen dünyada olan bir şeyi görünen dünyaya taşıdın. Bir başka deyişle ruhunun bir sonraki aşamaya hazır olduğunu algıladın. Böylece büyük hedeflerinin birincisine erişmiş oldun. Biri de ilk arzusunun ruh eşini gösterecek ışık noktasını göstermek olduğunu, oysa son zamanlarda kafası hep aşk arayışıyla meşgul olduğu için o ilk arzusunun önemini her hafta biraz daha yitirdiğini fark ediyordu. İlk bar noktasındaki törene kabul edilebilmek için geçmen gereken bir sınav daha var. O sınavda başarısız olursan hiç üzülme. Nasıl olsa önünde daha pek çok bahar noktası var ve günün birinde başlama törenine kabul edilirsin. Şimdiye kadar sadece eril yanınla, yani bilgiyle çaba gösterdin. Belirli şeyleri biliyorsun ve bildiğini de kavrayabiliyorsun. Ama büyük dönüştürücü güçlerden biri olan büyük dişil güce henüz ulaşmadın. Oysa dönüşümden yoksun bilgi, bilgelik olmaz. Bu güç genelde cadılar, özelde de kadınlar tarafından hep lanetli, meşhum bir güç sayılmıştır. Gezegendeki herkesin bildiği bir güçtür bu. Biz kadınlar o güce ait gizlerin büyük bekçileri olduğumuzu biliriz. O gücü biz uyandırdığımız ve o gücü kötülüklerin kaynağı sayan bir takım yerler olduğu için bizler tehlikeli, düşmanca bir dünyada dolanmaya mahkumuz. Farkında olmadan bile bu güçle temas edenler ömürlerinin sonuna kadar ona bağlı kalırlar. O güç ya efendin olur ya da kölen. Onu ya sihirli bir güce dönüştürebilirsin ya da o müthiş gücünü hiç fark etmeden ömür boyu kullanırsın. Bu güç çevremizdeki her şeyde mevcuttur. Hem sıradan insanların görünen dünyasında hem de gizemlerin görünmeyen dünyasında vardır. O güç öldürebilir, ezilebilir, gizlenebilir, hatta yatsınabilir. Bir köşede unutulmuş olarak yıllarca uyuyabilir. Ona istediğimizi yapabiliriz. Ama insan bu güçle bir kez karşılaşınca onu bir daha unutamaz. O güç nedir? Vika aptalca sorular sorup durma diye çıkıştı. O gücün ne olduğunu pekala biliyorsun. Evet, biri de biliyordu. Seks. Vika bembeyaz perdelerden birini açarak Brida'ya manzarayı gösterdi. Pencere ırmağa, eski binalara, uzaktaki tepelere bakıyordu. Büyücü o dağlarda bir yerde yaşıyordu. Vika bir kilise kulesinin tepesini işaret ederek o nedir diye sordu. Haç Hristiyanlığın simgesi. Bir Romalı üzerinde haç olan bir yapıya adımını atmaz. Oranın işkence yeri olduğunu düşünür. Çünkü çarmıh, insanoğlunun icat ettiği en gaddar işkence araçlarından biridir. Hacın biçimi değişmemiş olabilir ama anlamı kesinlikle değişmiştir. Aynı şekilde insanoğlu Tanrı'ya daha yakınken, seks de Tanrı ile iletişimin simgesel aracıydı. Hayatın anlamıyla bir tür yeniden buluşmaydı. Öyleyse Tanrı'yı arayan insanlar neden genellikle kendilerini seksten uzak tutarlar? Vika kızın sözünü kesmesine sinirlendi ama yine de cevap verdi. Güç derken yalnızca cinsel ilişkiyi kastetmiyorum. Bazıları gerçekten seks yapmadan da bu gücü kullanırlar. Her şey seçtiğin yola bağlıdır. Biri de o gücü biliyorum dedi. Onu nasıl kullanacağımı da biliyorum. Sen yatakta biriyle seks yapmayı biliyor olabilirsin ama bu onu bir güç olarak görmekle aynı şey değildir. Erkekler de kadınlar da seks gücünün karşısında aşırı kırılgan olurlar. Çünkü seks sırasında haz ve korku eşit olarak duyumsanır. Hazla korku neden bir arada oluyor? Biri de sonunda yanıtlamaya değer bir soru sormuştu. Çünkü seksi yaşayan herkes insanın ancak kendisine hakim olamadığı anda olanca yoğunluğuyla oluşan bir şey yaptığını bilir. Biriyle yatağa girdiğimiz zaman o kişiye yalnızca bedenimizle değil bütün varlığımızla ilişki kurma iznini veririz. Yaşamın gerçek güçleri bizden bağımsız olarak birbirleriyle ilişkiye girerler. O zaman kim olduğumuzu saklayamayız. Kendimizi nasıl gördüğümüz önemli değildir. Girdiğimiz kılıklar, verdiğimiz akıllı cevaplar ya da bulduğumuz onurlu mazeretler önemli değildir. Seks yaparken karşımızdaki insanı kandırmak zordur. Çünkü herkes gerçek yüzünü o anda gösterir. Vika bu gücü çok iyi bilen biri gibi konuşuyordu. Gözleri parlıyordu, sesi gururluydu. Belki de onun hala devam eden çekiciliğinin nedeni buydu. Biri de hocasının Vika olduğuna seviniyordu. Günün birinde kendisi de o çekiciliğin sırrını keşfedebilirdi. Başlama töreninden önce o gücü tanımalısın. Onun dışındaki her şey büyük gizlere girer. Onları da törenden sonra öğreneceksin. Öyleyse o deneyimi nasıl yaşayacağım? Bunun çok basit bir formülü vardır ve bütün basit şeyler gibi bunun sonuçları da sana öğrettiğim bütün karmaşık ritüellerden çok daha karmaşıktır. Vika Birida'nın yanına geldi, omuzlarından tuttu ve gözlerinin içine baktı. İşte formül. Her zaman beş duyunu da kullan. Eğer orgazm anında beş duyu bir araya gelirse başlama törenine kabul edilirsin.